Ayrım 27.
40 metre kadar yaklaştıklarında Josele ve kurbağa adamlardan biri denize süzüldüler. Rıhtımda bir nöbetçinin düzenli ayak seslerini duyuyorlardı ama onları rahatsız eden hiçbir şey olmadı. Parmakları sonunda tekneyi okşadı. Patlayıcıyı özenle yapıştırdılar. Josele asit şişesini yerleştirir yerleştirmez mümkün olduğu kadar çabuk uzaklaştılar. Tekneye atladılar, havuzu dolaştılar ve Mardo'nun kendilerini kamyonla beklediği balıkçı limanının girişine yanaştılar. Birkaç saniye sonra Roma yolunda ilerliyorlardı. 10 Nisan Cumartesi günü sabahın 4'ünde Arap yüzbaşısı Abdülaziz Kerim'in silahlarını 12 metre derine batıran müthiş patlamayı hiçbiri işitmedi. Abdülkadir'in büyük ünü onu son zaferinden yoksun bırakacaktı. Cenaze törenine katılmak için o sabah Kastel'i ele geçiren yüzlerce Arap büyük kalabalıklar halinde Kudüs'e dönüyorlardı. Neredeyse hepsi ölüsünü toprağa kadar götürmek için uğrunda can verdiği köyü bırakıyorlardı. Sadece öğretmen Ebu Garbiye'nin komuta ettiği silahları yetersiz 40 kadar adam orada kaldı. Filistin radyosunda görevli gazetecinin kardeşi Enver Nusaybi'nin önünde umudu kırılmış olarak şöyle dedi. Saldırımız karışıklık içinde başladı, zaferimiz kargaşalıkla son buluyor. Nusaybi ona en kısa zamanda takviye göndereceğine söz verdi. Yahudiler Naşon harekatını sürdürmek istiyorlarsa ne pahasına olursa olsun Kastel'i geri almak zorundaydılar. David Elazar adlı genç ve çok iyi bir subay komutasında iki palmaç bölüğü gece yarısından biraz sonra oraya vardı. Ebu Garbiye yaklaştıklarını işitti. Onlara direnecek olanakları bulunmadığını biliyordu. İlk havan mermileri kararının kesinleşmesini sağladı. Adamlarının hayatını kurtaracaktı. Gecenin karanlığına süzüldüler ve Kudüs yolunu tuttular. Yahudiler Kastel'i geri almışlardı. Suriyeli albay Fuat Mardam yediği kebabın boğazına düğümlendiğini hissetti. Buz gibi bir yudum suyla bunu yuttuktan sonra her akşam yemeğinde dinlediği haber bültenini iyice duymak için radyonun sesini yükseltti. Kaynağı belirsiz bir patlama diyordu Şam radyosu. İtalya'nın Bari limanında silah yüklü bir gemiyi batırdı. Birkaç saat sonra gelen telgraf Suriye ordusunun ordonans şefinin kuşkularını doğruluyordu. Verdiği emir üzerine yüzbaşı Abdülaziz Kerim tarafından Prag'dan satın alınan tüfekler şimdi Bari'nin çamurları içinde yatıyordu. Olay öylesine ciddiydi ki yükü çıkarmak ve başka bir gemiye aktarılmasını sağlamak üzere Fuat Mardam Roma'ya gönderildi. Birkaç gün sonra Suriyeli yüreği sızlayarak silah sandıklarının Adriyatik'in bulanık sularından çıktığını gördü. İtalyan balık adamları su dolu ambarlardan kurtarılabilecek kadar sandığı çıkarmak için durmadan dalıyorlardı. Mardam 8 milyon tüfek mermisinin hapı yuttuğunu anlamakta gecikmedi. Tüfek yığını rıhtım üzerinde kabardıkça yeniden umutlanmaya başlıyordu. Hemen paslanmayı önleyecek tedbir alınırsa büyük çoğunluğu kurtarılabilirdi. Düşmanlarının kendisine oynadıkları kötü oyun umulan sonucu vermeyecekti. İçi rahatlayan Mardam başka bir gemi aramak üzere Roma'ya döndü. Lino felaketi inanılmaz bir silah tüccarı şebekesinin devamlı başvurduğu Arap silah alıcılarını yeniden gayrete getirdi. Yeni bağımsızlığa kavuşan Arap devletlerinin saflığının bilincindeki yeryüzünün bütün silah fabrikaları Beyrut ve Şam temsilcilerini kuşatmışlardı. Bir çek zeytinyağı ve pamuk karşılığında 6000 tüfek ve 5 milyon mermi teklif etti. Bir İspanyol 20.000 yeni mavzerle 20 milyon mermilik bir teklif sundu. İtalya'dan 81 milimetrelik 400 havan topuyla 180 bin mermi teklifi geldi. Bir İsviçre'de tank savar toplar satıyordu. Bir İngiliz gemi tezgahı torpil atabilen hücum botlardan söz ediyordu. Hamburglu marifetli bir hurdacı Hitler'in eski yatıyla kelepir bir denizaltı filosu satmaya hazırdı. Bir Belçika şirketi koca bir makineli tüfek fabrikasını anahtarı üstünde teslim edeceğini söylüyordu. Bunların bazıları gerçekten vardı, birçoğu da satıcıların hayallerinde yaşıyordu. Silah tüccarlarının en ilginç olanlarından biri de Giuseppe Doria adlı bir İtalyandı. 20 yıl boyunca Habeşistan Savaşı'ndan İspanya İç Savaşı'na, Yunan İç Savaşı'ndan çok uzaklarda yer alan Çin İç Savaşı'na dek yeryüzündeki aşağı yukarı bütün ihtilafları silah ve cephane yönünden beslemişti. Teklif ettiği malların listesi öylesine mükemmeldi ki koca bir orduyu donatabilmekle övünüyordu. Bunları yerinde teslim etmek için elinde 300 tonluk çok hızlı 3 hücum botu vardı. Ufak bir fark karşılığı istenen ülkeye teslimat yapabilirlerdi. Yine de tekliflerini bir kısıtlama izliyordu. Bir tek mermi bile yollamadan Doria İsviçre bankalarındaki şifreli bir hesaba alacağı paranın dolar olarak yatırılmasını zorunlu tutuyordu. Yine de hiç kimse yaratıcılık yönünden 2. Dünya Savaşı'na katılan Fransız Hava Kuvvetleri'nin eski bir asıyla yarışamazdı. Haile Selassie'nin hava kuvvetlerinde eğitmen olan binbaşı Durov, Tanca'dan Orta Doğu'nun herhangi bir havaalanına hareket etmeye hazır 6 Mosquito bombardıman uçağı teklif etmişti Suriye Savunma Bakanlığı'na. Ayrıca haftada 50 ton silah taşıyabilecek, Fransız pilotların kullandığı çift motorlu 6C-46 uçağına oluşan bir de hava filosuna sahip olduğunu söylüyordu Suriyelilere. Bu hava filosu sadece koskoca bir dolar destesi karşılığı harekete geçebilirdi. Araplar da silah edinmekte hayal gücünden yoksun sayılmazlardı. Lübnan Cumhurbaşkanı Riyad Suh'a verilen çok gizli muhtıra, Lübnan'da bir hava kuvveti kurulması için özellikle dahiyane bir yol gösteriyordu. Savaşta nişan almış çok sayıda yabancı pilot tutun teklifini yapıyordu sadece bu rapor. Uçaklarını kaçırmaları ve Beyrut'a getirmeleri için onları Yahudilere gönderin. Yahudiler adına silah satın alanlar, Araplar gibi bağımsız bir devlet adına iş göremedikleri için büyük güçlüklerle karşılaştıkları halde tartışılmaz başarılar kazanmışlardı. Roma garının yakınındaki otellerde ve Panama City havaalanındaki hangarların güneşte kızan saç levhaları altında 100 kadar pilot harekete geçmeyi bekliyordu. İdealist, kiralık asker, siyonist, serüven tutkunu, Yahudi ya da Yahudi olmayan bu insanlar Birleşik Amerika'dan, Avrupa'nın her ülkesinden, Doğu'dan ve Güney Afrika'dan geliyorlardı. Aralarında Hollandalı bir milyoner, Hindistan Hava Kuvvetleri'nde görevli bir İranlı, Kızıl Ordu'dan kaçmış bir subay, Hindi Çin'inde bulunmuş eski bir Fransız pilotu, TWA uçak şirketinin kaptan pilotlarından biri, bir gazeteci, birkaç tüccar, bir sütçü, bir itfaiyeci, hatta Brooklyn'li eski bir polis memuru vardı. Bütün bu adamları birleştiren iki ortak nokta vardı. Yakında kurulacak Yahudi devleti uğruna çarpışma isteği ve 2. Dünya Savaşı'nın bütün göklerinde geçirdikleri binlerce saat. Geldikleri yerlerde kullanacakları uçaklar kadar çeşitliydi. Panama'daki bir uçuş pistinde hayali bir Panama uçak şirketinin adını taşıyan nefis bir Constellation uçağıyla çift motorlu 10C-46 uçağı duruyordu. İki başta Constellation, 5 Mustang avcı uçağı ve Alman şehirlerini yakıp yıkanların eşi 3 uçan kale Florida'da, Kaliforniya'da ve New Jersey'de FBI ajanlarını atlatıp Avrupa'ya uçmanın fırsatını arıyorlardı. Almanya'da bir Amerikalı hurdacıdan satın alınan 25 küçük Korsman nakliye uçağı, Münih'teki bir Amerikan üssünden Peruza yöresinde terk edilmiş bir uçuş pistine kadar Avrupa'nın bir sürü alanında gizlenmişti. Soyadı işine çok uygun düşen Fransız makinisti La Volaille, yani kümes hayvanı, bunlardan birkaçını Paris'teki Tussauds-Le Noble Havacılık Kulübü hangarlarından birinde harekete hazır tutuyordu. Kraliyet Hava Kuvvetleri'ni yücelten bir film çevirdiğini iddia eden hayali bir şirket tarafından İngiltere'den aşırılan 4 B-Fighter bombardıman uçağı, Haganah'ın olağanüstü suç ortakları sağladığı Korsika'nın Ajaccio havaalanında gizlenmiş bekletiliyordu. Bu küçük hava filosu genel çatışmanın ilk günlerinde kurulacak Yahudi devletinin yaşaması için Ben Gurion'un vazgeçilmez saydığı uçaklarla zenginleşecekti. Çekoslovakya'dan satın aldığı tüfekler ve makinelerle 3 hafta önce Kudüs yolunun açılmasını sağlayan genç Avusturyalı Ehud Avriel, yok olan Luftwaffe'nin en iyi uçakları sayılan 10 Messerschmitt 109 avcı uçağı için Çek dostlarına 400 bin dolar yatırma, ayrıca 15 uçak için de öncelik isteme emri aldı. Ama bu alanda görülen en büyük başarı, Haganah'a ilk tüfeklerini yol yapımında kullanılan silindirler içinde yollayan Yahuda Arazi tarafından kazanıldı. Arazi 200 bin dolar rüşvet vererek silah satın alma yetkisiyle Nikaragua'nın Avrupa hükümetleri nezdinde fevkalade temsilciliğine atanmayı sağlamıştı. Bu diplomasi alanında ilk serüveni değildi üstelik. İtalya'da ajanları için bir sürü Birleşmiş Milletler pasaportunu taklit edip bastırmıştı. Roma'ya varan uluslararası örgütün gerçek temsilcileri sahte evrak hazırlayıp kullanma suçuyla İtalyan polisince tutuklanmışlardı. Resurrection gemisi Nikaragua elçisini satın aldığı ilk malları gizlice yüklüyordu bile. Bunlar 20 milimetrelik 5 Hispana Suiza uçak savar topu ve 15 bin top mermisiydi. 1948 yılı ilkbaharında Yahudiler tarafından kiralanıp Filistin limanlarına yol alan ilk gemi de Resurrection değildi. New York ve Kaliforniya'dan gelen başka gemiler Birleşik Amerika'nın bir ucundan öteki ucuna toplanan büyük paraların ürününü taşıyordu. Ziel Federman'ın Belçika'dan aldıklarını tamamlama amacıyla Materials for Palestine derneğince toplanmış mallar arasında silah ve cephaneden başka her şey vardı. Siyonist sanayici Rudolf Sonnenborn tarafından yönetilen Materials for Palestine, Birleşik Amerika'nın bütün eyaletlerindeki Siyonist örgütlerce yollanan bağışları topluyordu. Wisconsin 350 bin kum torbası, Ohio 92 bin hava fişek, New Jersey 25 bin miğfer sağladı. Chicago 100 ton dikenli tel ve 10 ton kamuflaj boyası, San Francisco 4000 metrekare cibinlik, Kansas City siper kazmaya yarayacak 10.000 kürek, Indianapolis mayınları yerini bulmayı sağlayan 600 dedektör sundu. New Orleans'dan tuz ve penisinin tabletleri geldi. Norfolk'un gemi tezgahlarından biri iki korvet ve bir buz kırıcıyla kurulacak Yahudi Devleti Deniz Kuvvetleri'nin yöneticilerine yol göstermek için Amiral von Tirpitz'in anılarını yolladı. Dipdot, Amiral Alfred von Tirpitz, 1849-1930, Alman açık deniz filosunun kurucusu, 1. Dünya Savaşı'nda müttefiklere karşı denizaltı savaşını yönetti. Liste nedenle etkileyici olursa olsun David Ben Gurion bütün bu edinilenlerin Filistin'e vardığı gün değer kazanacağını biliyordu. Manda yönetimi çok yakında sona ereceği halde İngilizler kıyıları her zamanki uyanıklıklarıyla kolluyorlardı. Yaşlı lider askerlerinin zamana karşı gerçek bir yarışa girmek zorunda kalacağını gitgide daha açık görüyordu. Manda yönetiminin sona erişiyle Arap saldırısını püskürtmeyi sağlayacak büyük olanakların gelişi arasındaki sürede. Bu süre içinde diyordu kendi kendine, Filistin savaşı kazanılacak ya da kaybedilecek. Ahmet Eyd adlı Arap duvarcı ustası karısını hafifçe dürtüp uyandırdı. Sonra komşu evlerin kapılarına vurdu. Deir Yasin kadınları için muhtarın evindeki fırına inip bir tas denen mayasız ekmekleri pişirme zamanı gelmişti. 9 Nisan 1948 günü saat sabahın 4'üydü. Eski mavzeri omzunda duvarcı köyün ucundaki nöbet yerine yürüdü. Kudüs'ün batı ucundaki kayalık bir tepe üzerine tüneyen sakin Arap köyünün güvenliğini tehdit eden hiçbir tehlike bulunmadığı halde ihtiyar heyeti geceleri köy çevresine nöbetçi koymaya karar vermişti. 20 kadar köylü bu görevi paylaşıyordu. Genellikle sessiz geçen geceleri günlerden beri Kastel çevresinde ve Tel Aviv-Kudüs yolu kıyısındaki öteki köylerde sürüp giden amansız savaşın yankılarıyla tedirgin oluyordu. Köyün yakınındaki Yahudi topluluklarıyla ilişkilerini karartacak hiçbir olay çıkmamıştı oysa. O gece bütün köy halkı bu imtiyazı paylaşıyordu. Dışarıda çalışanlar da cuma tatilinden yararlanarak köyde kalmaya gelmişlerdi. Alın bir kışlasında görevli olan Ahmet Halil ve Kral Davut Oteli'nde garsonluk yapan kardeşi Hasan gibileri de İngilizler tarafından işlerine son verildiği için köydeydiler. 18 yaşında ve Kudüs'ün İbrahimiye Koleji öğrencilerinden olan Muhammed Cebir gibi pek çok gencin köyde bulunma gerekçesi de ders yılının erken sona erişiydi. Önceki gün kız okulunun genç öğretmeni Kudüs'e dönememişti. Hayat Halabes'in her gün bindiği 38 numaralı otobüs Kastel yolu üzerinde Yahudilerin tuzağına düşmüştü. Uykularından vazgeçen 3 duvarcı ustası, 3 taş ustası ve kamyon şoförü sakin sakin güneşin doğuşunu bekliyorlardı. Mavzerleri ve Türklerden kalma eski tüfekleri sadece bayramlarda gürültü ve neşeyle havaya kurşun sıkmıştı. Bu eğlentilerin sonuncusu da 12 gün önce Deir Yasin'e gelen genç gelin Aliye Derviş için düzenlenmişti. Bir silah sesi işitildi, sonra bir ses duyuldu. Ahmet, Yahudalayna! Ahmet, Yahudiler geliyor. Duvarcı Ahmet Eytsel yatağından yukarı tırmanan karaltılar gördü. Her yanda patlamalar oldu. Saat sabahın 4.30'uydu. Deir Yasin'in huzuru bir daha geri gelmemek üzere kaçmıştı. Siyasi yönden ihtiyaç duydukları zaferi kazanmak için İrgun ve Şiten gruplarının şefleri Deir Yasin'i ele geçirmeye karar vermişlerdi. 3 ayrı yönden gelen komandoları köyü kuşatmaktaydı. Yakındaki Beyt Hakeren mahallesinde hareket eden İrgun birlikleri güneyden yaklaşırken kuzeyden Şiten grubuna bağlı bir müfreze geliyor ve doğudan da köye giden tek yol üzerinde hoparlörlü bir zırhlı araba ilerliyordu. Harekata 132 kişi katılıyordu. Şefleri bu harekata özellikle uygun düşen ve cephanelerin birleştirilmesinden esinlenen şifreli birlik adını vermişlerdi. Makinelilerin çoğu İrgun'un gizli bir atölyesinden, patlayıcı maddeler ve Şiter'nin gizli depolarından geliyordu. Tüfeklerle el bombalarının çoğu Kastel'dekilerin yardımına koşulması için Haganah tarafından sağlanmıştı. Deir Yasin muhafızları silahla karşılık verip halkı uyandırmak için kapı kapı dolaşırken saldırganlar hoparlörün ve saldırı emrinin gelmesini beklemek üzere ilk evlerin aşağısında mevzilenmişlerdi. Epey tartıştıktan sonra şefler sonunda Arap halka köyü boşaltma emri vermeyi kararlaştırmışlardı. Ama zırhlı araba hoparlörünün sesini bir türlü Deir Yasin halkına duyurmayı başaramıyordu. Çünkü köy yolunu kesen bir çukura düşmüştü. Bu uzaklıktan gelen sesler de karanlıkta yitip gidiyordu. Sonunda evlere doğru bir makineli ateşi başlatıldı. İşaretti bu. Birlik harekatı başlamıştı. Yahut! Bu çığlık uyuyan köyün sokaklarına bir felaket çanının yankısı gibi yayıldı. Yalın ayak sırtlarında bir palto pek çok köylü batıya doğru kaçabildi. Aralarında Kudüs Yahudilerine bir sürü ev kiralayan zengin tüccar Muhammed Zeydan'ın ailesi de vardı. Sadece kız okulu öğretmeni geride kalmıştı. Hayat halebes giyindi ve ilk yardım çantasını almak için okula koştu. Kızılay kolluğunu geçirdi ve silah seslerinin geldiği yere koştu. Koşusu kısa sürdü. Okulun birkaç metre ötesinde kurşunu yiyip oracağı ölü olarak devrildi. Köyde verilen ilk kurbanlardandı. Oysa o gün köyde bulunmaması gerekiyordu. Çok hızlı başlayan komando saldırısı yerinde sayar gibi oldu. Yahudilerin bu tür harekat konusunda hiç tecrübeleri yoktu. Bütün Arap köylerindeki gibi burada da her erkeğin bir tüfeği vardı. Ve Deir Yasin'in sakin köylüleri evlerini şaşırtıcı bir inatla koruyorlardı. Yahudilerin ilk evleri geçip köyün merkezine ulaşmaları için 2 saat gerekecekti. Orada iki grubun askerleri karşılaşıp birbirlerinin kollarına atıldılar. Sevinçleri kısa sürdü. Cephane neredeyse tükenmişti ve Irgun atölyesinde yapılan makineliler teker teker şişiyordu. Kayıplar çok önemsizdi. Saldırganlardan 4'ü ölmüştü. Ama savaşın heyecanıyla bu kayıplar tecrübesiz tetikçilere büyük gelmişti. Önde gelen şeflerden 2'si yaralandı. Geri çekilmek bile düşünüldü bir ara. Direnen bir köyü ele geçirmenin otobüs bekleyen silahsız bir kalabalığa bomba atmaktan daha güç olduğunu kimse düşünmemiş gibiydi. Irgun komandolarının şefi Giora adamlarını tekrar eline aldı ve ileri sürdü. O da yaralandı. Bunun üzerine saldırganlar bir çeşit kolektif isteriye kapıldılar. Saldırıları karşısında direnme zayıflarken artan bir hırsla 3 kişiyle birlikte dışarı atılan yeni evliler ilk kurbanlar arasındaydılar. Bir duvara dizilip yakından makineliği de tarandılar. Elleri yepyeni aşklarını ebediyen mühürlemek istercesine birleşmişti. Hayatta kalanlardan 12 yaşında Fehmi Zeydan şunları anlatacaktı. Yahudiler bütün aileme duvara dönük durmalarını emrettiler ve üzerimize ateş etmeye başladılar. Yandan bir kurşun aldım ama biz çocuklar annelerimizle babalarımızın ardına sığınabildiğimizden aşağı yukarı hepimiz kurtulduk. Kurşunlar 4 yaşındaki kız kardeşim Kadriye'nin başını, 8 yaşındaki öbür kız kardeşim Samih'in yanağını, erkek kardeşim Muhammed'in göğsünü sıyırdı. Ama bizimle birlikte yüzleri duvara dönük olanların hepsi öldü. Babamla annem, büyük babam ve büyük annem, amcalarım, yengelerim ve çocuklarının çoğu. Dipnot. Sadece bu aileden ölenler şunlardı. Mahmut Zeydan, Abdi Hasan, Mustafa Zeydan, Hudeh Mustafa, Hadra Zeydan, Tamman Ali, Muslih Ali Muslih, Yusreh Musa, Mustafa Ali, Şefik Ali, Miyase Muslih, Muhammed Muslih ve Aziz Muslih. Deir Yasin'in başlıca ailelerinden birinin kızı 30 yaşlarında genç bir kadın olan Halime Eyd şöyle diyor. Bir adamın doğurmak üzere bulunan yengem sahliyenin boynuna ateş ettiğini, kasap bıçağıyla karnını yardığını gördüm. Bu sahnede hazır bulunan başka bir kadın Ayşe Radvaer, ölen annenin karnından çocuğu çıkarmaya çalıştığı için vuruldu. Başka bir evde 16 yaşındaki Nane Halil adlı genç kız gördüklerini şöyle anlatıyor. Bir adam eline geçirdiği bıçakla komşumuz Cemile Hiş'i baştan aşağı yardı. Ardından aynı şeyi evimizin basamaklarında yeğenim Fethiye yaptı. Bu sahneler evden eve tekrarlandı. Kurtulanların verdiği ayrıntılara bakılırsa komandolar arasında bulunan kadınlar gaddarlıkla erkeklerle yarışıyorlardı. Haykırışlar, el bombalarının patlamaları, tüfek sesleri, kan, bağırsak, barut, yanık, ölüm kokusu yavaş yavaş Deir Yasin'i kaplıyordu. Cellatlar öldürüyor, yağmalıyor, ırza geçiyorlardı. 40 yaşındaki Safiye Atiye bir adamın pantolonunun önünü açıp üzerine saldırdığını gördü. Haykırıyordum diye anlatacaktı daha sonra ama çevremde başka kadınların da ırzına geçiriyordu. Sonra giysilerimizi çıkardılar ve edepsizce hareketler yapıp memelerimizle oynadılar. Bazıları küpelerimizi bir an önce almak için bıçakla kulaklarımızı kesiyorlardı. 36 yaşındaki başka bir kadın Nezre Esat bir adamın komşumuz Salhiye Eysa adlı kadının çocuğunu alıp yere attığını ve çiğnediğini gördüm diyor. Sonra kadının üzerine yattı ve arkadaşlarının gözleri önünde ırzına geçti. İşini bitirdiğinde kadını öldürdü. Bebekle ikisinin üzerine bir şilte attı. Öğleye doğru Deir Yasin'e varan Irgun'un Kudüs şefi Mordehai Ranan, Arapların hala direndiği son evleri yok etmeye karar verdi. Örgütünün İngiliz polis karakollarına karşı kullandığı tekneye başvurdu ve nereden ateş ediliyorsa orasını dinamitle uçurdu. Bu evlerin başlıcası da muhtarın eviydi. Birkaç dakika sonra diyecekti Ranan, ev bir yıkıntı ve parçalanmış gövdeler yığınıydı. Ama fırın duvarlarının kalınlığı ve demir kapısı sayesinde yıkılmaktan kurtulmuştu. İçindeki duvarcı ustası Aidin'in dehşete düşen karısı ve komşuları bir sesin kendilerini dışarı çağırdığını işittiler. Hiçbir tehlike kalmadı diyordu ses. Kadınlar dışarı çıkmayı reddettiler. Muhtarın kızı Şefika Sammur şivesinden bu sözleri söyleyenin Arap olmadığını anlamıştı. İrgun patlayıcı madde stokunu tüketene kadar 15'ten fazla ev havaya uçtu. Hayatta kalan dehşet içindeki birkaç kişi sağlam evlerinde büzülmüşlerdi iyice. Yahudi komandolar bu evleri de teker teker el bombası ve makineliğiyle temizlemeye koyuldular. Aynı vahşi sahneler bu evlerden birçoğunun önünde tekrarlandı. Öğleye doğru Kudüs'teki okulunun erken kapanması yüzünden köyde bulunan genç Muhammed Cabir, sığındığı yatağın altından Yahudilerin eve dolduğunu, herkesi dışarı çıkardıklarını ve sonra kalabalığa ateş açtıklarını gördüm. Kadınlardan biri 3 aylık bebeğini taşıyordu diyor. 10 kadar komşusuyla birlikte gizlenen Zeynep Atiye adlı 25 yaşındaki kadın bir kalabalığın evine dolduğunu gördü. ''Nasıl ölmek istiyorsunuz?'' diye bağırdı bir Yahudi Arapça. Dehşete düşen genç kadın kendini yere attı ve acımasını dileyerek ayaklarını öptü. Öğleden az sonra saldırganlar içerideki kadınlar çıkmazsa fırını havaya uçuracaklarını bildirdiler. Muhtarın kızı kapıyı açtı ve en önde dışarı çıktı. Evinin yıkıntıları arasında annesiyle erkek kardeşlerinden ikisinin ölülerini buldu. Sadece birkaç çığlıkla kesilen boğucu sessizlik, parlak bir ilkbahar güneşinin ısıttığı köyün yıkıntıları üzerine düştü. Birlik harekatı sona ermişti. İrgun ve Ştentet işçileri aradıkları zaferi kazanmışlardı. Deir Yasin onlarındı. Dipnot. Burada sözü edilen Deir Yasin halkın ifadelerinden çoğu, özellikle de vahşet ve ırza geçmeyle ilgili olanları, 9 Nisan 1948 günkü trajedinin hemen ardından İngiliz polisince kurtulanlar arasında yapılan soruşturmadan alınmıştır. 179 Taksim 110 Taksim 17 Taksim 65 numarasını taşıyan çok gizli ve acele bir yazıda cinayet masası müdür yardımcısı Sir R.C. Catling 15 Nisan 1948 tarihinde General Cunningham'a bu soruşturmanın zabıtlarıyla sağ kalanları sorguya çeken bir emniyet görevlisinin raporunu sundu. Emniyet görevlisi özellikle şöyle diyordu. Sorguya çektiği kadınların büyük çoğunluğu özellikle ırza geçme yönünden karşılaştıkları davranışları anlatmakla çok çekingen göründüler. Ancak saldırganların pek çok kişinin ırzına geçtikleri konusunda hiç kuşku yoktur. Birçok okullu kızın ve yaşlı kadının ırzına geçilmiş sonra öldürülmüşlerdi. Hepsi kelimenin tam anlamıyla ikiye biçilen bir küçük kız çocuğundan söz etmektedirler. Pek çok yeni doğmuş bebek kasap bıçağıyla doğranmıştır. Yahudi yetkililer bugün söz konusu tanıklıkların doğruluğuna itiraz etmektedirler. Sir R.C. Catling'in bilinen Yahudi düşmanlığıyla bazı Arapların hayal gücü bu tanıklıkların değerini hiçe indiriyor demektedirler.